Ayrım 11, sayfa 137. Üçüncü kısım. Cezaevi kapısından ayrılırken bir gönül borcunun ilk taksidini ödemenin rahatlığı içindeydi. Kendine oldukça güven duyuyordu Mustafa. Şube, karakol, nezaret, mahkeme görmüştü. Kendi başına bir küfe mal yürütmüştü ve en önemlisi 40 lira para bir miktarda meyve yatırmıştı Yaşar'ın adına. Biraz portakal, mandalina ve ayva ayırmış, geri kalanı 55 liraya satmıştı bir terziye. Kurnaz terzi durumu anlamış olacak ki ablanın en azından 200 liraya doldurduğu küfeye bir göz kırpmış ve 50 lirada fiyat biçmişti. "Al bakalım uyanık, bu 5 lirada hamallık ücretin," demişti anlamlı gülerek. Yaşar ve Ramazan bu gece Mustafa'yı düşüneceklerdi. Arkadaşlarına da anlatacaklardı mutlaka. "Helal olsun bu çocuğa," diyeceklerdi. Sevindirmenin yarattığı sevinme, sıcak, canına sığmaz bir coşkuyla doldurmuştu yüreğini. Kıvanç içindeydi. Akide şekeri götürdüğü günler bacısı Zeycan'ın, umulandan çok para götürdüğü kimi günlerde babasının, annesinin yüzüne taşıdığı o bildik sevinç. Şu sıralar Ramazan'la Yaşar'ın yüzlerine konuk olmalıydı. "Helal olsun Mustafa," diyordu aklındaki Yaşar. Ramazan yineliyordu. "Helal olsun Mustafa." Evet, helal olacak. Gün gelecek bütün yakınlarını sevinçlere boğacaktı. Mustafa'sını Çinçin'in olumsuz etkilerinden kurtarmak için umutsuzca çırpınan, çırpınışları öfkeye dönüşen baba yenilmişti. Polis amcalar yenilmişti. Kanunsuzluğa doğru yeni ufuklar açılmıştı önünde. Şimdi anneye, babaya, eve gerek duymadan yapabileceğine iyice aklı kesiyordu. Kendine özgü korku kaynakları, utanma duyguları etkinliklerini yitiriyorlardı. Bugüne dek altında ezildiği çeşitli baskıların ağırlığından kurtuluyordu sanki. Babasından, annesinden de hiçbir şeyden de korkmayacaktı artık. Pala, polisler, yargıçlar, doktorlar ve iğnecilerden de, subaylar, otobüs biletçileri, belediye zabıta memurları, onlardan ve onların resmi şapkalarından da korkmayacaktı. Dayaktan, zopadan da, öğretmen, öğretmenden de. "Ispanak da yemeyeceksin artık," diyordu Mustafa. "Değil, demir, altın ihtiva etse bile hayır." Ispanakla arası iyi değildi Mustafa'nın. Evde en çok yapılan yemekti çünkü. "Ah ıspanak ah, az yoğurtlu, az yumurtalı, 40 yılda bir az kıymalı ıspanak, ekşili, mercimekli ıspanak kökü, ıspanaklı bulgur çorbası, ıspanağın haşlaması, kavurması, böreği, pirinçlisi, noktalı ıspanak, noktasız ıspanak, ıspanağın ardından ya da ıspanaklı yemeklerin arasında pırasa, nohut, un çorbası, suyu bol patates, bulgur pilavı, makarna, erişte, tarhana, lahana. Etsiz soğan yani. Sonra yine ıspanak. Bıkmıştı. Yemek denince aklına ıspanaktan başka bir şey gelmiyordu. Tiksiniyordu, öğürtü duyuyordu. Ispanağa karşı gönülsüzlük bir süre sonra ıspanaklı sofraya oturmama biçimine dönüştü. Bacısını da ıspanağa karşı kışkırtıyor, direnmeye çağırıyordu. Korkuyordu Zeycan, yemezsek babam bizi döver diyordu. Yaşam Zeycan'ın görüşlerini doğruladı. Başlangıçta muhalefet partisi sanki deyyus demekle yetinen baba, günden güne gelişen tatsızlık kaynaklarından biri durumuna gelen ıspanak muhalefetini oklavayla acımadan ezdi. "Bu evde yemek ayrımı olmaz. Ispanaklı makarnaydı, bulgurdu, ne varsa yenecek. Yemek seçmek günahtır." Sırtını babaya, anneye ve oklavaya dayayan ıspanak bir süre sonra yeni bir dayanak daha buldu. "Öğretmen." 4. sınıftaydı. Okul bahçesinde çocuklarla oynaşırken bir haber geldi. Öğretmenleri Mustafa'yı çağırıyordu. Üstünü başını silkeledi, bir çeki düzen verdi kendine. Öğrencilerin ürktüğü, karşısına geçince bildikleri dersleri de unuttukları, sert yüzlü, yaşlıca bir adamdı öğretmen. Kalın kaşları yukarı kalkıktı. "Biz Orta Asya'dan," diye söze başlayınca yumrukları sıkılır, ağzı köpürürdü. Ellerini yanına birleştirip karşısında durdu. Öğrencilerinden askeri disiplin isterdi çünkü. "Buyurun öğretmenim." Öğretmenin bilinen sert yüzü daha da sert geldi Mustafa'ya. "Baban ne işe var Mustafa?" "Etfaiyede bir radyo tamircisinin yanında çalışıyor öğretmenim." "Yani fakir bir ailenin fakir bir çocuğusun değil mi?" "Evet öğretmenim." Öğretmen birden parladı. "Hem fakir çocuğusun hem de ıspanak yemiyorsun ha. Yemek beğenmemek ne demek? Utanmıyor musun sen? Nereden bulsun annen baban etliyi sütlüyü? Söyle nereden bulsun?" Şaşırmıştı Mustafa. Durmadan konuşan öğretmenden gözlerini ürküntüyle kaçırırken bir ağacın gövdesi altına gizlenmeye çabalayan annesini gördü. Saklambaç oynuyordu sanki. Hem acıdı hem de içerledi annesine. "Bundan sonra ıspanak yiyeceksin, anlaşıldı mı? Ispanak demir ihtiva eder, kalorisi boldur." Üşüyordu. Karın habercisi soğukluğunda bir hava. Ellerini cebine iyice soktu. Polis amcanın verdiği 5 liranın artıklarıyla terziden aldığı paralar birbirine karışmıştı. Büyük harflerle bir duvara yazılmış, bir başkalarınca da boyayla karalanarak okunmaz hale getirilmek istenmiş kalın bir yazı. Kahrolsun emperyalizm. Mustafa düşünüyor. Son günlerde duvarlar çeşitli yazılar, afişlerle dolanıyordu. Afişler hemen yırtılıyor, yazılar karalanıyordu. Kahrolsun ıspanak diyor Mustafa da. Sanki biz Orta Asya'dan ıspanak yemeye geldik Ankara'ya. Bir çeşit başkaldırının ifadesiydi bu özünde. Yokluklar olmazlar, günahlar ayıplar. La, kuşatılmış yarı aç yarı çıplak yaşama biçimlerine ve dayanılmaz sonuçlarına duyulan bir çeşit tepkiydi. Kahrolsun ıspanak, bir bıkkınlık, tiksinti, umutsuzluk ve umuttu. Annesine, babasına kızdığı denli kızamıyordu nedense. O da isterdi çocuklarına güzel şeyler yedirsin. Bunun için gece gündüz didinirdi. Yün örer, mezarlıkların kahrını çeker, Mustafa'nın çöplüklerde bulduğu eski giyecekleri onarır, üstlerine uydurmaya çalışırdı. Aydınlık evlere temizliğe giderdi. Cumartesi günleri kurulan aydınlık evler pazarında malların iyice ucuzlayacağı akşamüstlerini beklerdi. Sabahları sebzelerin tazesi, iyisi, seçmesi satıldığı için pahalı olurdu. Çinçinliler sabah alışverişlerine katılamazlardı. Öğleden sonraları ucuzlama başlardı. Akşama doğru malların en döküntüleri, ezikleri, çürükleri kalırdı. Anne bütün Çinçinli kadınlar gibi ucuzlama saatlerini beklerdi bıkmadan. Artık çöplüğe dökülecek duruma düşmüş sebzeleri toplar eve getirirdi. Mustafa da cumadan kurulma hazırlıkları yapılan aydınlık evler pazarında sebze meyve sandıklarının taşınmasına yardım eder, karşılığında çürük çarık bir şeyler alırdı. Sebzenin meyvenin çürüğü, giyeceklerin eskisi, evin kötüsü, işin zoru, ekmeğin bayatı, dayağın en iyisi. Artık yeterdi yeter. Bir yol ayrımına yaklaşırken kara benzer bir yağmur çiselemeye başladı. Karşısında iki yol vardı, hangisini seçecekti ve seçtiği yolun sonunda nereye varacaktı Mustafa? Gideceği, barınacağı yer konusunda verilmiş bir kararı yoktu. Üşüyordu, küfesini yağmurdan korunmak için başına geçirdi. Yağmur hızlanıyordu, geceyi nerede geçirebileceğini içi titreyerek düşündü. Terminallere gitse, bekleme salonlarından birinde sabahlasa ya da sabahçı kahvelerinden birine. Çin Çin'deki yıkıntılar, yakılacak bir şeyler bulabilir. Mezarlık. Mezarlık soğuktur. Kuru ağaçlar, beyaz taşlar, hayalet. En iyisi Çin Çin'deki ahırlardan birine girmek. Bir çöple birikmiş hayvan pisliklerini karıştırsa sıcak buhar çıkar. Bir de arabacılar yakalarsa. Kirvesi kızar hırsızlığa. Dayısı. Kadınlar, erkekler, çocuklar ıslanmamak için koşuşuyorlardı. Yağmur sokaktaki hareketi hızlandırıyordu. Otobüs duraklarında biriken kalabalık durağa yaklaşan otobüslere azgın dalgalar gibi çarpıyorlardı. Kırmızı, sarı, yeşil ışıklar, dur, bekle, geç. Parlayan asfalt, renkli şemsiyeler, yakaları kaldırılmış paltolar, mantolar, elleri ısıtan eldivenler, altı kauçuk ayakkabılar, çizmeler. Herkes evine gidiyor. Eve gidemezdi, babası hınçla, sabırsızlıkla bekliyor olmalıdır şimdi. Döver yine diyordu, ısırır da. Hırsını alamayınca ya ağlar ya da ısırırdı baba. Bir kez su yüzünden kavga olmuştu mahallede, yazdı. Kahveci Rasim iyice dövmüştü babasını, yerlerde sürmüştü. Çok korkmuştu Mustafa. Mahallede herkesin ürktüğü adamdı çünkü. Bir de bitirmanesi vardı. Kızlığı kimsenin yüzünü kestirirdi. Adamlarına istediği evin camını kırdırtır, gıcık aldığı adamı vurdurturdu. Babasına yapılanlara çok üzülmüştü Mustafa. Çok geçmeden üzüntüsüne bir duygu daha eklenmişti, utanma. Çaresiz baba önce hırsından ağlamış, sonra da ansızın sırtı dönük Rasim'in kabasından kıçını ısırmıştı. Şu an amaçsız, kararsız ve ürkek, nereye gideceğini bilemeden yürürken babasına hem acıyor hem de kızıyordu. Gücü ancak bize yeter diyordu. Baba kızsa kimden alırdı öfkesini? Ya annesini döver ya da kendisini. Zeycan'ı bile döverdi. Gidip başkalarını dövse ya, başkalarını çok çok ısırır. Eve gidecek olsa başına gelecekleri biliyordu. Tekme, tokat, sövgü yağmuru, oklava, süpürge sapı, sonra da ısıracaktı. Dönmeyeceğim diyordu. Nereye gideceksin peki? Duraksadı. Karşılığı verilemeyen bu soru yüzlerce doğurgan soruyu kımıldatıyordu yerinden. Soru, soru, soru. Hayali sığınakları temelinden sarsılmıştı. Çırılçıplaktı, yalnızdı ve savunmasızdı. Korkmayacağım, ceyim dediği şeylerden sınırsız korkular duyuyordu. Artık ileriye doğru yürüyemezdi. İlerisinde gidebileceği, sığınabileceği bir yer yoktu. Geldiği yöne döndü. Gelip geçenlerin yüzlerine bakmaktan da sakınıyordu. küfeyi alnına dek indirdi. O iyi abla oğluna aldığı çikolatanın yarısını Mustafa'ya veren o güzel abla karakola gitmişse, böyle böyle bir çocuk, esmer, iri, yassı burnu, ceketsiz, kahverengi eski bir kazağı var, ayakkabısı bezden bir iple bağlı, küfe, meyve, sebze şu bu, bir de baktım arkamda yok demişse, hanımefendi şu fotoğraflara bir bakın, dün sabah emniyette göğsüne numara tutarak çekilen fotoğraflarını görüp tanımışsa, işte bu, talanın da haberi olmuşsa, küfeyi bırakacak bir yer bulmalıydı. Akşamın alacalığı koyulaştıkça yeni kaygılar duyuyordu. Küfeyi bir sokak aralığına bıraktı, koşarak uzaklaştı. Sokak lambaları, vitrinleri, bankaların çeşitli iş yerlerinin renk renk ışıkları birbiri ardından yanıyordu. Yok olan karanlık, karamsarlık, çaresizlik ve korku karışımı bir bileşime dönüşerek içine doluyordu. Gözyaşı oluyordu. Hani kendi başına yetecektin, hiçbir şeyden korkmayacaktın, cektin, ciktin. Kirvesi, hayır, Ali Rıza dayısını düşündü yeniden. Gülistan yengem de beni sever. Yengesi bir otelde kat temizlikçiliği yapıyordu. Dayısına anlatmalı mıydı başından geçenleri? Gülizar ablasının bir arpacıyla kaçtığı günlerde annesini suçlayıp döven babasının kollarından tuttuğu gibi yere yıkmış, üstüne oturmuştu. Ulan kör deve demişti. Kadının ne günahı var, kaçmış işte kız. Nasıl bir mahalle bu mahalle, bilmiyor musun? Avradını kaçırmadıklarına dua et demişti. Aklı varsa bir an önce bu hırsız mahallesinden, Keş mahallesinden bir başka mahalleye taşınmalıydılar. Üzüm üzüme baka baka kararırdı. Kır atın yanında duran ya huyundan ya tüyünden diyordu. Bu mahallede kaldıkça adam arpacı da olurdu, tufacı da. Adamın başına her iş gelebilirdi. O günden sonra hep taşınma düşleri kurardı baba. Bir arsa alıp gecekondu yapmayı düşünemezdi, yoktu gücü. Başka bir mahallede kirası ucuz bir ev, kirası ucuz bütün evler birbirine benzer mahallelerde bulunurdu. Yine de arardı baba. Fakat aksilikler birbirini kovalar, taşınma işi de çaresiz hep gelecek yıllara ertelenirdi. Dayım beni dövdürmez. Yönü belli olmuştu artık. Adımlarına dirilik gelmişti. En kestirmeden Aktaş mahallesine Ali Rıza dayısına nasıl gidebileceğini düşünüyordu. Soğuk, kaygı, umut, yağmur, yorgunluk ve korku. Dişleri birbirine vuruyordu, ıslanmıştı iyice. Dayısına duyduğu güven ılıklık veriyordu yüreğine. Ulucanlar Caddesi'ne, mor, sarı, mavi, kiremit renkli evlerle dolu Şükriye Mahallesi'ni gençti. Bent Deresi Caddesi'ne Aktaş Polis Karakolu önüne çıkmıştı. Dayım beni dövdürmez. İnişler, yokuşlar, yaklaştıkça heyecanı artıyordu. Dayısının ışıkları görünüyordu. Seyrek tahtalarla, çalılarla çevrili bir evin önünde durdu. Pencerenin buğulu camlarından Gülistan yengesini gördü. Kucağında küçük kızı Eşe vardı, ağlıyordu çocuk. Yengesi elini sallayarak sinirle bir şeyler anlatıyordu. Konuşma biçiminden işkillendi, biriyle ağız kavgası yapıyordu sanki. Rüzgarda savrulan boz duman talaş ve telaş kokuyordu. Avlu kapısını yokladı, arkadan sürgülüydü. Dayı! Cılız ve korkulu yakaran bir ses çıkmıştı ağzından. Dayı! Kımıltı yoktu yine, kapıyı vurdu. Kim o? Dayısının sesiydi. Yengesi buğulanmış camı siliyor, kapıyı görmeye çalışıyordu. Ev kapısı aralandı, dayısının başı göründü. Kim o? Benim dayı. Mustafa? Dayısının sesindeki sevecenliği sezivermişti. Benim dayı. Yağmurdan sakınarak koşuyordu dayısı, sürgüyü çekti. Mustafa ikircikli duruyordu. Niye öyle yabancı gibi duruyor Mustafa'm? Gelsene. Kim var evde? Kimse yok, yengem var, çocuklar var. Yabancı yok, gel, bekleme Yağmur'da. Dostça omuzundan tuttu, avluya çekti. Babam geldi mi dayı? Cımcılık olmuşsun, gel, gel Mustafa'm. Babam beni hiç aramadı mı? Gel, ıslanma, içeride konuşuruz, gel. Elini omzundan ayırmadan yürüdüler, yengesi camdan bakıyordu. Önce Mustafa'yı soktu içeri, kapıyı kapadı. Soğuk geçmesin diye eşikliğe serili kum çuvalını yerine çekti. Mustafa kuşkuyla oda kapısına bakıyordu. Ali Rıza acıyan, sevecen bakışlarla süzdü onu. ''Islanmışsın be yavrum. Soyun şunları. Gülistan, kuru bir şeyler getir Mustafa'ya, giysin.'' Mustafa titriyordu, soyunmasına yardım ediyordu dayı. ''Bu yağmurda sokakta kalınır mı be Mustafa'm?'' ''Babam yok değil mi dayı? Hasta olacaksın.'' Odaya açılan kapı aralanıyor, Gülistan yengesi. Havlu, dayısının fanilası gömleği. Bir pijama altı elinde. ''Hoş geldin Mustafa.'' Mustafa'nın başı önünde, dayısının yengesinin davranışlarında bir tuhaflık seziyordu. Dayısının bir işareti üzerine bir şey demeden ayrılıyor yengesi, kapıyı kapıyor. Dayısı havluyla başını, bedenini sert hareketlerle kuruluyordu, fanilayı giydiriyordu. Biraz büyük ya, idare et işte. Dayı, babam beni hiç aramadı mı? Ayaklarını yıka muslukta. Ayaklarını yıkadı, gömleği, pijama altını giydi. Dayısı uzun gelen pijama paçalarını çemirliyordu. Dayı, söyle dayım. Dayı, beni babama dövdürtmeye mi? Bir kabahat mi işledin? Bilmiyorsun mu, gazetede beni görmedin mi? Suskun bakıyordu dayı. Konuşurum, karnın da açtır senin. Dayısının her şeyi bildiğinden kuşkusu kalmamıştı. Sevecen, anlayışlı tutumu duygulandırmıştı Mustafa'yı. Babası da böyle yumuşak davransaydı, ödünü patlatmasaydı. Dayı, babam gelirse beni verme emi. Ben sizde kalayım artık, eve hiç gitmeyeyim. Olur Mustafa'm, burası da senin evin. Dayı, sana bir şey diyeceğim ama kızma bana, olur mu? Kızmam dayım. Dayı, ben şeytana uydum, bir cahillik ettim. Mahallenin çocuklarıyla hırsızlığa çıktım ama elimi hiçbir şeye sürmedim. Dayısı yüzüne bakmadan dinliyordu Mustafa'yı. Polisler beni bağışladı dayı. Bir daha yapma oğlum dediler. Bir daha böyle bir şey yapmam vallahi dayı. Babama beni dövdürtme. Gel şimdi, önce bir karnını doyuralım hele, sonra konuşuruz. Babam gelirse beni verme. Beni döve döve öldürür. Gel yavrum, korkma. Odaya girdiler. Eşe yeniden ağlamaya başladı. Yengesi dayısının 10 yaşındaki kızı Zühre, kımıltısız Mustafa'ya bakıyorlardı. Evet, bir tuhaflık vardı yüzlerinde. 4 yaşındaki Hasan annesinin ardına gizleniyordu. Gülmemek için elini ağzına tutmuştu. Gülmesini önleyemiyordu yine de. Otur şöyle yavrum. Gülistan, karnı aç Mustafa'mın. Odanın talaş kokulu ılıklığında erimiş, kişiliğini yitirmiş kokular arasında tanıdık bir koku ilgisini uyardı. Yüreği hızla çarpmaya başladı. Ayak kokusuydu. Baba mı? Telaşlandı. Korku ve panik içinde kapıya fırladı. Kıskıvrak yakalanmıştı. Yüzüne, sırtına, ard arda inen tokatların acısıyla bağırıyordu. Yanılmamıştı, babasıydı. ''Bırak ulan çocuğu, deve!'' diyordu dayısı. ''Senin erkek sözü dediğin bu mu? Hani fiske bile vurmayacaktın?'' Kucaklamıştı babasını, geri geri itiyordu. ''Dayı, beni dövdürme! Kurban olayım dayım, beni dövdürme!'' diyerek avazı çıktığınca bağırıyordu. ''Gazetelere çıktı, bizi rezil etti!'' diyordu babası. ''Ulan deve, burası benim evim. Ben evimde kimseyi dövdürtmem, anladın mı? Adam gibi konuşacaksan otur, yoksa çek git.'' ''Yüz bırakmadı, el alemin yüzüne bakacak yüz bırakmadı.'' ''Söyletme beni, kim ulan bu el alem dediğin? Kimmiş bu yüzüne bakamayacakların? Oturduğun mahallenin yarısı hırsız yan kesici. Başka yerlerde de kimsenin farkında. Var mısın, yok musun, kim bilir seni? Kim adamdan sayıyor seni, ne sanıyorsun sen kendini?'' Mustafa ağlıyordu, çocuklar ağlıyordu. Baba söyleniyordu, hırsından titriyordu. Mustafa pişmandı döndüğüne. Yemedik yedirdik, giymedik giydirdik. Okusun adam olsun dedik. Her şeyin sebebi sensin. O mahallede adam dünyanın melaikesi olsa sonunda baştan çıkar. Esrar ararsan orada, kumar ararsan orada, her yol orada. Sana kaç kere dedim, başka bir yere taşın dedim, dinlemedin. Dinden imandan çıkarma beni. Kızın kaçtı, yine akıllanmadın, kör de yüz. 600 lira geçiyor elime. Kolay mı ev taşımak? Ben mi dedim git hırsızlığa? Alışmışsın olur olmaz dayağı. Gülizar'ı da döve döve canından usandırdı. Mecbur ettin kaçmaya. Şimdi de sıra Mustafa'ya geldi. Vermiyorum ulan Mustafa'yı. Bizde kalacak. Sen de defol git. Git Fatma'yı döv şimdi de. Zeycan'ı döv. Bak sana baştan deyim. Elini vurursan onlara seni öldürürüm. Yeter be. Sonra Kürtçe tartışma başladı. Beni kovuyorsun ha dedi baba. Gülistan söze karıştı. Önce uzun uzun Kürtçe bir şeyler anlattı. Söylediklerinin baba üzerinde olumlu etki yaptığı anlaşılıyordu. Sözlerini Türkçe bağladı. Çocuktur, bir cahillik etmiştir. Anlamadan, dinlemeden döv olur mu? Esrahtan hırsızlık yapsa polis bırakır mı hiç? Gazetelere ne inanıyorsun sen? Ali Rıza kötü bir şey demiyor ki sana. Bırak be avrat, bu deve anlamaz iyilikten. Sen bir şeyler getir, karnı aç çocuğun. Baba köşeye büzülmüş, çaresizliğin gözüne biriktirdiği yaşları siliyordu. Duruşu, ezikliği çok dokunmuştu Mustafa'ya. Dayısının ağır konuşmalarından kırıklık duyuyordu. Acıyordu babasına. Bir an göz göze geldiler. Terslenmeyeceğini bilse sarılıp ağlayacak, bağışlanmasını dileyecekti. Yazıklar olsun sana verdiğim emeklere, yazıklar olsun. Mustafa başını önüne eğdi. Baba kalktı, hiçbir şey söylemeden çıktı. Ali Rıza yerinden bile kıpırdamamıştı. Mustafa Gülistan yengesinin getirdiği yemeğe dokunmadan duruyordu. Hamza içi anlatılmaz acılarla yüklü yürüyordu. Yağmur dinmiş, soğuk keskinleşmişti. Ne yapmalıydı? Sırtına bütün acımasızlığıyla çöken yaşamın zorluklarıyla nasıl başa çıkacaktı? Bugüne dek namuslu bir yurttaş olarak yaşamak, yasalara uymak, büyük bildiklerine saygıda kusur etmemek için bütün gücüyle çalışmıştı. Çocuklarının da devlete millete yararlı birer insan olmaları için çırpınmamış mıydı? Kızı bir arpacıya kaçmış, şimdi iki çocukla perişandı. Oğlu da hırsız olmuştu işte. Zeycan'ın ne olacağı da belli değildi. Ardından bir ayak sesi duydu, döneldi. Mustafa'ydı. Ellerini koltuk altlarına yerleştirmiş ardından geliyordu. Kucağında çıkın yapılmış giysileri, paçası çemirlenmiş pijaması, büzülmüş. 3-5 adım attıktan sonra durdu. Belli ki korkuyordu. Yürüdü Hamza. Bir süre sonra başını çevirip baktı yeniden. Ardından geliyordu Mustafa. Sevgi ve kırıklık vardı yüreğinde Hamza'nın.